Ayrım 9. Teklifinizle ilgilenmiyorum. Başar başarır. Sayfa 134. Havadislerini memnuniyetle paylaşıyordu Ali Bey. Aylar boyunca vilayetler arasında gidip gelen istihbaratın, şifreli tebligatların hasadını önüme boca ediyordu. Bu biraz da onun gibi vatanperver, küçük yer hakimlerinin eseriydi. Tut gelin perçeminden. Vallahi çok akıllısınız siz hakim bey. O derece ki sizi sikip çoğaltmak lazım. Memleketin sizin gibilere ihtiyacı var ne de olsa dedim. Söyleyecek başka da bir şey bulamadım. Daha ziyade bu saçmalıklarla mücadeleye mecalim kalmadığı için sustum. Herkes her şeyi biliyor ama anlamıyor hiçbir şeyi. Ne muhteşem. Madem gizli teşkilat diyorsunuz, öyle olsun hakim bey. Sen bilirsin deyince kavga çıkmazmış. Kavga çıkmasın da arada bir gündüzün canı çıkmış, çok mu? Karardan önce iki hakim birlikte rakı sofrasından kalkıp az ötede namaza durdular. Hızlı hızlı iki rekat kıldılar. Sonra dönüp gelip yerlerine oturdular, kağıt istediler. Her şey tamamdı. Hukuki protokol eksiksiz uygulanmış, namaz kılınmış, günah onlardan gitmişti. İş kararın zabıtlara geçirilmesine, kalemin kırılmasına, sonra da mahkumun yüzüne karşı okunmasına kalmıştı. Kararın yazılacağı kağıdın bulunup getirilmesini beklemeye başladık. Arkada askerler oraya buraya koşturuyordu. Sofraya sessizlik çöktü. Ben de bu kez ağaçları seyretmeye başladım. Karşı kıyıdaki dalların arasından sanki bir şeyler parıldıyor, gözümü alıyordu. Vakit geçtikçe geçti ama bir türlü gelen giden olmadı. Neden sonra emir eri koşarak yetişti. Belli ki arayışlarından eli boş dönmüştü. Menfi haberi alan Kel Ali Bey'in canı sıkıldı, çaresizlikle çevresine bakındı. O sırada gözü hala sofrada duran tahin helvasına ilişti. Kim bilir hangi bakkalın helvayı sarıp gönderdiği yağlı kağıt, yemek artıklarının altında iyice kirlenmiş, perişan bir halde durmaktaydı. Ama başka çare de yoktu. Mesud'a işaret edildi. Mümkün mertebe helva kırıntıları temizlendi. Mesud'un bu işi yaparken kağıdı yaladığını herkes gördü ama kimse itiraz etmedi. Ali Bey, tahinleri iyice sıyrılmış tabakayı ters çevirerek, kat yerlerini düzelterek önüne aldı. Bu müsveddeyi resmi zabıt evrakı haline getirmeye çabalıyordu. Görmeye artık tahammül edemediğim bu hokkabazlıklar yapılırken yeniden ağaçlardan yana döndüm. Dallar arasında hala yanıp sönen bir ışık seçiyordum. Kafamı dağıtmak için bu parıltının kaynağının ne olabileceğini muhakeme etmeye başladım. Bu arada azimli ve işbilir kasaba hakimi Kel Ali Bey, dolma kaleminin ucunu bastıra bastıra ihtilal mahkemesinin hakkımda verdiği idam kararını helva kağıdına yazmaktaydı. Yazmak değil de nakşetmekteydi. O sırada Mesut yerinden kalktı. Pantolonu düşmesin diye beline kat kat doladığı urganı çözmeye başladı. Anladım ki az sonra boynuma geçecek ilmek budur. Herhalde celladım da bu urganı beline dolayıp gezinen, mut nüfusuna kayıtlı yampiri lakaplı Mesud'un yüzüne baktım. Bakışımdan fevkalade rahatsız oldu. İntiyaki olarak gözlerini kaçırdı. Yeniden yarı deli haline döndü. Benim aklım ermez havasına bürünerek işi latifeye vurmaya çalıştı. Köylü dediğin eline osurup başına sürecek beyim. Ziyan eden haram işler. Tüy Allah müstakını versin Mesut. Her ağzını açtığında bacak arasından doğru konuşan bok kepçesi Mesut. Celladım da mı olacaktın? Bir kez daha ağaçlara çevirdim nazarımı. Pırıltılar bana göz kırpmaya devam ediyordu. Kafamı hiç çevirmeden "Hakim Bey," dedim. "Son bir kez su dökmeye gidebilir miyim?" Mahkeme heyeti o sırada had safhada meşguldü. Yağlı kağıda işlemeyen mürekkebi sabitlemek için uğraşmaktaydılar. Benim sitemli bakışlarımdan sıkılan Mesut da belinden çözdüğü urganı ilmek yapmış, bir ucunu köprünün üzerindeki yegane sokak lambasının kancasına takmaya çalışıyordu. Bana İstanbullu Katip Gündüz'e de böyle ışık saçan aydınlık bir dar ağacı yakışırdı. Bok yoluna gidişim belki gündüz gözüyle olmayacaktı ama en azından nur içinde yatacaktım. Jandarma kumandanı işimi görmem için yanıma iki er kattı. Köprü kenarına yollandık. Sabahtan beri koşuşturmaktan imanı gevreyen garibanlar bitap düşmüştü. Köprü boyunca yürürken son bir gayretle hareketlenip aralarından sıyrılmam, kendimi Göksu'nun uğultulu kucağına bırakmam çok kolay oldu. Ben küçükken anam çamaşırları bahçeye gerdiği keten iplerde kuruturdu. Bu işi yapmak için de evimizin langa bostanlarına bakan kuytu kenarını tercih ederdi daima. En çok güneş oraya vurduğu için. Hayat boyu zorunda kalmadan yerinden kalkmamayı kendine şiar edinmiş babam oturduğu koltuktan seslenirdi anama. Hanım, çamaşırı güneş değil rüzgar kurutur hanım. Ağzındaki mandallar yüzünden sesini çıkaramayan kadıncağız yine bildiğini okur ama boş sepet kucağında babamın yanından geçerken cevabını da verirdi. Rüzgarına bakar, güneşine bakar efendi, işime karışma yolarım sakalını. Hayatın sert esenyelleri beni de bu sulardan kurtarır, kurutur, tekrar adam kılığına sokar mı acaba? Anacığımı bulsam da sorsam. Zaten bazı şeyleri hiç bilemedim. O gece köprüde toplaşmış bir bölük askerin içinden ardımdan kurşun sıkan çıktı mı? Yahut da cesaret edip beni takiben kendini azgın sulara atan? Kızan, söylenen, azılı mahkumu ellerinden kaçırdıkları için mazlum jandarmaları divanı harple tehdit eden çıkmıştır mutlaka. Çok karanlıktı, ben de çok sarhoştum. Üzerinize afiyet. Bütün bunlar muhtemelen olmuştur ama olduysa bile farkında değilim. Silah attılarsa kurşunları ziyan ettiler. Balık da bilmedi, Halik de. Hakikat şu ki Göksu çağnozuna karışıp attığım kulaçlar pek zayıf, pek çelimsizdi. Suyla aram sadece bardakta iyidir. Ha bir de distol şişesinin içinde. Ve lakin talihim dönmüştü bir kere. Akıntı gövdemi kavrayıp götürmese sarhoş var köprüsünden kendi çabamla uzaklaşmam mümkün olmayacaktı. Bir şeyin bir şeylerin beni alıp götürmesi. Dikkat ediniz, hayatımın buraya kadarki bölümünün kestirmeden bir özetidir bu durum. Hatta sazlıkların arasından sessizce fırlayıp karanlıklar içinde peşime takılan balıkçı sandalı beni sudan çekip çıkaran o demir pençeli sazan avcısının acı kuvveti. Tam pes etmek üzereyken elindeki fenerle hayatımın kurtuluş yolunu aydınlatan, sırılsıklam halime aldırmadan boynuma atlas yorganların üzerinde yaptığı gibi atılan Keriman. Bunlar da hep aynı resmin uyumlu parçalarıdır. Ben ölüyordum Keriman, sildi geçti ölüyordum. Az daha boynuna ilmeği geçirip sokak lambasında sallandırıyorlardı kocanı. Bir kaçıklar mahkemesinde kanun kaçağı ilan edildim. Ölseydim kim toplayacaktı kozalakları, kim tutuşturacaktı Şakir Zümre sobasını? Göğsüne bastıra bastıra avuttu beni Keriman. Akarsuyunu Akdeniz'de kavuştuğu yerde sandalımızla Kız Kalesi'nin arkasında saklanan gemiye yanaştı. Kıyıdan az açıktaki bir adayı bütün bütün kaplayan minyatür bir hisardır Kız Kalesi. Boyu kısa, dibi geniş. Keriman'ım gibi benim koruyucu hisarım, mangal yürekli karım. Her şeyi biliyordu, her şeylerden haberi vardı. Mektuplarımın hiçbiri gitmemişti ama o daima sadık kaldığı hisleriyle başımın belada olduğunu kestirmişti işte. İstanbul gazetelerinde distolün adı Suat Bey'in fotoğrafını görünce vaziyetin ciddiyetini anlamıştı. Tabiatından gelen ancak bir takım vahşi mahlukata mahsus o muktedir halleriyle derhal harekete geçmiş, gözünü kırpmadan ailemizin akıbetini belirleyecek akışa el koymuştu. Örfi idare ilan edilmeden hemen önce Karaman'dan Mersin'e geçen bir hat arabasıyla Mut'a kadar gelmiş ancak kendini ele vermemek için bu tekinsiz kasabada inmemeyi de akıl edebilmişti. Akabinde her şeyi mükemmelen düşünmüş, bütün firarımı eksiksiz planlamıştı. Mahkeme olmasa da gelip kurtaracaktı beni. Koynunda taşıdığı kaymelerin, dağıttığı rüşvetlerin, tuttuğu kabadayı balıkçıların gücüyle çekip çıkarmıştı beni Mut çukurundan. Allah ondan razı olsun. Eğer onun azmi olmasaydı, sarhoş var köprüsünün çaprazındaki ağaçların arasından bana o el feneri asla ve asla göz kırpmazdı. Eğer onun azmi olmasaydı, Sarhoş Var Köprüsü'nün çaprazındaki ağaçların arasından bana o el feneri asla ve asla göz kırpmazdı. Kırpsa bile dünyada okuyamazdım ben o fenerin Mors lisanında vermekte olduğu mesajı. Keriman. Gemimiz sabah erkenden yola çıktı. Kız Kalesi'nin arkasından memlekete son bir kez baktık. Beyrut'a, yeni bir hayata doğru demir aldık. Anam ateş, babam kor. Adem'le Havva falcıya gitti. Aslında Havva istedi bunu ama Adem için istediğini söyledi. İşlerin düzelmesi, zorlukların tükenmesi, ekinlerin gövermesi için istedi. Günlerce mıyır mıyır söylendi. Israr kıyamet kocasının kafasının etini yedi. Sonunda razı geldi Adem, istemeye istemeye kabul etti. İhtimal ki evlendiklerinden beri ilk kez karısının sözünü dinledi. Olsun bitsin de bu nahoş lakırtıdan kurtulayım artık dedi. Heybe, kese ve desteyle ölçülen hayatından 4 günlüğüne izin aldı. Havva'nın peşine düştü. Uzun bir yol yürüdüler. Ortada kuyu vardı, yandan geçtiler. Heybetli bir dağ çıktı önlerine, aştılar. Aceleci bir yayla geçtiler. Çağlayan bir dere atladılar. İndiler, çıktılar, tırmandılar. Kan ve ter içinde kaldılar. Çanakları çatladı. Sus olup ses etmeden yürüdüler. Yürürken derinlere daldı Adem. Zenginlikten yana ümitleri tükenmiş, iştahı azalmış, uykuları kıtlaşmıştı. Yaşlılık, eli kulağındadır artık. Hayat boyunca daima ruhunun olgunlaşmasını bekler insan. Beklerken beklerken bir de bakar ki eti çürümüş. Yaşadığı kadar yaşayamayacağı aşikar artık. Tahtalı köyün yollarını her gece ezbere gezmekte. İçinde büyük bir ukde ile. Evlat sahibi olmak. İlle o en büyük arzu. Susuz kalan bir gölün dibi gibi kurumuş, tenha gecelerin bir türlü canlandıramadığı uzak bir hatıradır şimdi. İkinci günün akşamı hava morarırken nihayet menzile vardılar. Falcının kulübesi derme çatma, eğri büğrü bir yapı. Erkeği dişisinden kurtulmuş menteşeler yıkılmak üzere ağır mı ağır bir kapı. Ağır kapının ipini çektiler, menteşeler kanatlandı, kapı önlerinde tüy gibi savruldu. Melekler tuttu bu yana, şeytanlar koydu öte yana. Arkasından dar bir geçit açıldı, dar geçitten geçtiler. Buhurdana üflediler, topal kargayı selamladılar. Karga ayağına batan dikeni çıkarmaya çalışıyordu. Durup Adem'e baktı, Havva'ya baktı, sonra dönüp işine baktı. Koyunun önüne ot, aslanın önüne et attılar, nihayet huzura vardılar. Falcı, onların dilini konuşmayan bir koca karıydı. Eski kulağı kesiklerden, kaşı hafifçe yarıklardan, sırtında samur kürkü, başında 7 tuğ, parmakları silme yüzük doluydu. ''Şu hale bak, kılık kıyafet köpeklere ziyafet.'' diye fısıldadı karısına Adem. Ağzından tam 8 dişi eksik, acı yeşil gözleri sol gözünün altında fazladan bir göz beni. Nasıl denir? Tam bir acuze. Çirkindi bütün falcılar gibi, yaşlıydı bütün falcılar kadar. Elinde inanılmayacak kadar büyük taneleri olan bir kehribar tesbih tutuyor, kehribarların içinde donup kalmış böceklerin kafasını hiç durmadan sıvazlıyordu. Bacaklarını altına alarak kurulduğu sedirde yalnız değildi. Yanı başında bir de kapı gibi bir herif, iri kıyım kara bir fedai durmaktaydı. Sağ omzundan pazısına kadar inen hançer kesiği kara derisinin arasından beyaz beyaz parlamaktaydı. Kocaman cüssesiyle tophane miskini gibi sedire yayılmış, adeta gelen misafirden hizmet bekliyordu. Para peşin bey baba. Şapadanak elini uzatmış, avucunu açmıştı fedai. Gerçek olamayacak kadar büyüktü parmakları. Bu ayının pençesi Adem'e yaklaştı, yaklaştı, burnunun dibine dek ulaştı. Adem kuşağından kesesini çıkardı, olduğu gibi pençeye bıraktı. Acuze falcıyla miskin fedaisi keseyi aldılar. Saymadan kenara koydular. Omuz omuza verdiler. Birbirlerine yalancıktan yaslanarak çaprazlama durdular. Adem'le Havva da buna karşı birbirlerine tutundu. Tam oturacaklardı ki falcı lafa girdi. Bayağı da uzun konuştu. Gözlerini Havva'nın gövdesine dikmiş, tepeden tırnağa süzüyordu. Falcı o gün sadece Havva'yı konuştu. İlk ağızda ne dediğini anlamadılar. Dua mı etti, kalay mı geçti çıkaramadılar. Feda'yı keyfince tercüme etti. ''Sen git bey baba'' dedi Adem'e. ''Senin için geçmiş, burada işin ne?'' O kadar lafın arasından şuncacık kelam mı çıktı diye düşündü Adem. Olmaz dedi. Ben kadınımı bırakmam. Kadını bırakmadı kocası. Karı koca iyicene sarıldılar, yan yana çömeldiler. Üstelemedi falcı. Havva'da kaldı gözleri, ona söyledi sözleri. Feda'yı tercüme etti. Uzun anlatıldı, az anlaşıldı. Yüklüsün sen. Havva'nın itirazı kesindi. Olacak şey var, olmayacak şey var. Adem yerinden kıpırdandı, döndü karısının karnına baktı. O karın ki ikisinin gözünün önünde şişti, şişti, tam bir göbek oldu. Havva da şaşırmıştı. Adem gözlerine inanamadı. Başını şöyle bir diğer yana çevirip döndü, yeniden baktı. Hakikaten de Havva'nın büyüyen karnını, şişen memelerini fark etmemek artık eşeklikti. Kadın belli ki epey zamandır gebeydi. Ama nasıl? Daha önce neden dikkat etmemişti? Bu saate kadar görmemek, duymamak için de herhalde bir Ademoğlu olmak lazım gelirdi. Uzun lafın kısası, işte geldik değirmene dedi kendi kendine. Bu günleri de görecek miydik hatun? Nasıl oldu bu iş? Neşesi henüz yerindeydi. Feda'yı Havva'ya tercüme etti. ''Üç tane bebe var senin karnında.'' Havva ampulün cazibesine kapılmış sinek gibi durdu. Bir umudun ışıltısı aydınlatmaktaydı onun sesini. ''Vallahi de gebe değilim, billahi de değilim. Olsam bilirim. Neredeyse demden kesilmişim. Kaç gecedir yalnızım, mümkün değil.'' ''Üç erkek var içinde, ikisi doğacak, biri ölecek.'' ''Niye, ne diye, nasıl olacak?'' Nasıl ölecek? İkisi bir olup üçüncüyü boğacak. Adem darlandı, içi biraz sıkıldı. Duyduklarına inanmaktan korkarak tekrar kıpırdandı. Bütün kötü alışkanlıklarına bir bir tövbe etti. Yahu nasıl? Karısının eli eline değmeyeli, aklına o işler gelmeyeli. Havva biraz da falcı karının kem nazarından çekinerek çark etti. Ne yapalım dedi. Hikmetinden sual olunmaz. Hayırlısıysa gelsin beri, hayırsızsa gitsin geri. Bunu der demez Adem karısına hayretle baktı, bir hışımla davrandı. Kadının sesindeki memnuniyet, gösterdiği bu kolay teslimiyet ürkütmüştü adamı. Doğruldu. Hadi kalk gidelim kadın. İşte duydun duymak istediğini, beni de işimden gücümden ettin. Çiftçi çubuğu, tarlayı, ekini düşündün, hep yalan. Demek tek derdin varmış, o da karnındaki kelebeklermiş. En başından söyleseydin ya, böyle mi alacaktın babalık havadisini? Havva utandı, el alemin ortasında adamından azar işitmekten kızardı. Ama merakı tutmuştu yakasından bir kere, öyle kolay bırakmazdı. Otur otur diye el etti kocasına. Hele bir otur. Deli olma adam. Ben ne bilirim, ne anlarım. Cahil kafamla bu pirincin taşını nasıl ayıklarım. Ama bak, dünyanın yolunu teptik, parayı da tas tamam ödedik. Kalkıp gideceğiz de elimize ne geçecek? Otur da devamını dinleyelim. Azıcık daha sabret. Ondan sonra canın isterse inan, istemezse inat et. Adem baktı ki kadın hem haklı hem kararlı, yeniden çöktü mindere. Karısına yaklaştı. İki eski arkadaş, Pipi ile Kuku, birbirlerine hasretle yanaştı. Kıpırdandı falcı. Gövdesinin içinden bir mana çıkarmaya gayret edermiş gibi Havva'nın göbeğine baktı, baktı, baktı. O baktı, göbek büyüdü. Adem küçüldü, Havva küçüldü. Göbek iyice büyüdü, falcı tercüme ile konuştu. İkisi doğacak üçüzlerin, ikizlerin olacak. Havva itiraz etmedi. Kısmetse o da olur. İki tosun adam olana çok pile gelir. Orası öyle. Ama velakin sen iyice kocadıktan sonra bu ikizlerden biri de ötekini boğacak. Geriye tek oğlun kalacak. Neden? Falcı hiçbir şey söylemedi. Kapı gibi kara fedayı o sessizliği kendi lügatından bilmiş bilmiş tercüme etti. Miras demiş, sende dururum biraz. Adem Havva'yı arandı, Havva Adem'e göz attı. Gözleriyle ben de anlamadım diyordu. Daha fazla dayanamadı Adem, susamadı. İyice şaşırmış bunlar. Be Cadalos karı, kimin evini sorarsın sen, ne mirası? Ben bugün çalışmasam yarın açım. Nerede bizde kardeş kavgası çıkaracak servet? Böyle dedi ama içine ateş düştü mü düştü. Namus belası bu, evlat acısı bu. Bir şeye benzer mi? Benzemez. Adamın içini yakar mı yakar. Adem'in içi kor oldu, köz oldu, tutuştu. Artık duramadı, kaçanın anası bacısı ağlamamış. Can havliyle kalkındı. Yok mu canımızı kurtaran? Bu koca karının kem gözünden, zehirli dilinden yok mu bizi azat edecek bir baba yiğit? Karısını kolundan sürükleyerekten bir kapı, bir geçit aranmaya, fedaiden çare sormaya başladı. Üzme canını bey baba, bu mesele zaten senin meselen değil. Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmazmış. Bu ne cüret? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ben dün gece eşek cennetinin yolunu ezberliyordum. Önce zehirlediniz beni, karın gebe dediniz. Üç oğlan verdiniz kucağıma. Sonra hemencecik ikisini geri çektiniz. Bir de olmayan mirasın kavgasını çıkarıp kardeşi kardeşe, oğlu oğula kırdırdınız. Tu size! Mutluluğa heves ettim diye, bir tanecik evlat arzu ettim diye benimle oynarsınız. Ümit verip sonra bütün ümitlerimi şuracıkta yıkarsınız. İşine gelirse bey baba, lafın tamamı aptala söylenirmiş, bizden bu kadar. İşte orada dank etti. Havva'yı tutan eli Adem'in. Gevşedi. Aylar vardı ki karısının yorganını açmamış, koynuna girmemişti. Tarlanın kıyısındaki kavaklar, çalıların dibi, harmanın yeri, kümesin kenarı, içi katıldı, gözünün önünde bir kıvılcım çaktı. Ulen avrat, sen ne bok yedin, kimden peydahladın karnındaki Yezidleri, yoksa benden değil mi bunlar? Dönüş yolunda Havva durmadan kocasına dil döktü, yakasını paçasını yırttı, kah inledi, kah ağladı, yemenisini 50 kere çözdü, 500 kere bağladı. Bey, bey, işler düşündüğün gibi değil. Kazı koz anlama, bunca yıllık helaline dili kopasıca iki şopar için kıyma, namusumdan şüphe yok. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın, ben masumum. Hafız post mezarında kalkıp gelse yine de masum, ille de günahsızım. Sen de gördün, oracıkta şişti karnım. Baktı yakarması işlemiyor, yeminler etti. Üçten dokuza şart olsun ki elime bir herif eli değmedi. Gönlünü ferah tut bey, bu çocuklar olsa olsa senindir. Vallahi başka türlüsü mümkün değil, billahi değil, tallahi değil. Anası ne kadar bensem, babası da o kadar sensin. Dinletemedi, anlatamadı, inandıramadı. Öyle babalık olmaz olsun. Daha konuşmadı Adem, gayrı bir şeycikler demedi. Karısına baktıkça aklı bir gitti, iki geldi. Yüreği sekiz kalktı, dokuz indi. Düşündü, eğer başkasının altına yattıysan avrat, bana yar idin, bil ki artık el oldun. Ele karışmak, yele karışmak derler. Yel üfürdü, sel götürdü Adem'i. Kadın, ah kadın, bana bunu da mı yapacaktın? Yapar mı Havva bu kahpeliği? Yapar mı? Yapar mı? Dişi köpek bok yemekten vazgeçer mi? Ayranı kabardı. Bir taş bulsam da şuracıkta essem başını, alsam canını. Aklını başına devşirdi. Daha dün bir şeyciği yoktu kadının. Karnı sırtına yapışmış gidiyordu. Ne yemesinden ne yürümesinden. Falcı Cadaloz'un nazarıyla şişti göbeği. Kim bilir, belki sahiden masum. Haybeden günahını alıyordum garibin. O taşı bulsam, sonra yerden alsam, bana evlat yerine bu taşı verdiler diyerek bağrıma bassam. Tekrar düşündü. Uğursuz koca karı, kerameti kendinden menkul. Ne malum, doğru mu ki kehanetleri? Köpek yesin kafasını. Pişmiş aşa su katmaktan başka işe yaramaz söyledikleri. Hava bütün gün gözümün önünde. Nereye gidecek, kiminle ne halt edecek? İyice düşündü. Bu bir tuzak mı? Beni kandırmaksa maksatları, yoldan çıkarmaksa, bir can aldırmaksa, elimi kana bulatmaksa, ya bu bir imtihansa? Yok, böyle imtihan mı olur? Belli ki falcıyla fedaisinin bir tezgahı bu. Günaha girdiler. Elbet belasını bulacaklar yaptıkları zulmün. Allah kötünün cezasını yarına bırakırmış ama yanına bırakmazmış. Tereddüt etti. Tereddütler içinde savruldu Adem. Bir taraftan inkar edemez, içinde bir babalık bayramıdır yeşillendi. Öte yandan bu alışmadığı saadetten rahatsız oldu. 9. ayrımın sonu, sayfa 148.